Bisiklet Podcast'inden herkese selamlar. Bu programda sizinle yol bisikleti üzerine konuşacağız. Bugün bir konuğum yok maalesef. Çünkü yoldayım ve tüm gün araç kullanıyor olacağım. Tek başıma da yolculuk yaptığım için dedim ki en iyisi podcast sever insanları yanıma konuk alayım. Siz de bana yol arkadaşı olursunuz. Ben de biraz yol bisikletinden bahsederim dedim. Ben kendim de yol bisikleti kullanıyorum ve birkaç not almıştım yol bisikletine dair. En azından biraz kafasında soru işareti olan, biraz hani yol bisikletine geçsem mi diye düşünen insan için aydınlatıcı bir podcast olacağını düşünüyorum. Şimdi yavaştan başlayayım. Şimdi hepimizin bisiklete başlama hikayesi gerçekten aşağı yukarı aynı yani. İşte merak salıyoruz ve gidiyoruz, bir bisiklet alıyoruz. İşte aldığımız bisiklet genelde kalın tekerli oluyor ya da çok da öyle uzun mesafeleri rahat gidebilecek bir bisikleti olmuyor. Sonra biz onu kendimiz update ediyoruz. Bir şeylerini değiştiriyoruz, ediyoruz falan. Belki tipini de değiştiriyoruz. Bir süre sonra yeni bisiklet de alıyoruz. Sonra biraz daha uzun mesafeler yapıyoruz. Fakat orada yani şundan eminim. Bisiklete başlayan 10 kişiden 9'u en az bu yolla başlıyordur. Belki de biri gidip ilk seferinde yol bisikleti alıyordur. Bu arada yok demiyorum yani. Gerçi oran konusunda da bu kadar iddialı olmayalım. Yine de çoğumuz yol bisikletiyle bisiklete başlamadık yani. Keşke başlasaydık. Sonrasında tanıdıkça ve gördükçe sonrasında görüyoruz ki yol bisikletinin akıcılığı, yani yol yapabilirliği, gidilen mesafeler inanılmaz. Ve yavaş yavaş İçimizde böyle acaba biz niye yol bisikletine başlamıyoruz gibi çeşitli sorular olabilir. Buna dair birkaç not almıştım, hemen sizlerle de paylaşayım. Şimdi başta mesela yol bisikletine geçtiğiniz zaman doğal olarak hızınız artıyor. Çünkü yerle temas eden lastik boyutu aşırı derecede azalıyor. Ve bisikletin aerodinamisi tamamen yol yapmak üzerine. Fakat burada da hem konfordan hem de arazi şartlarından ödün vermiş oluyorsunuz. Yol bisikleti adı üzerinde. Yolda kullanılacak bisikleti olduğu için böyle çok güzel asfaltta harika gidiyor. Ama asfalt biraz bozulsun, bizim soğuk asfalt diye tabir ettiğimiz şekle gelsin, o zaman vay halinize dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Yani canınız yanar yani, bayağı tadınız falan kaçıyor. Ama çillop gibi asfalt olsun, üf, harika gidiyorsunuz. Gerçi hani lastik ebatlarıyla oynanıp daha farklı hava ayarları seçildiğinde biraz daha belki farklı yollara da uyum sağlıyor, ama yine de bildiğimiz klasik yol bisikleti kötü asfaltta özellikle çok tat vermiyor. Ha bu arada diyebilirsiniz ki cycle cross bisikletleri var, onlar da çok güzel falan. Tabii yani bence ülkemiz için müthiş bisikletler bu arada. Onda da lastik seçiminde biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ortası düz, kenarları böyle dişli lastikleri var. Yani yol bisikleti kadrosunda altınızda bir tur bisikleti varmış gibi oluyor. Garip, bilmiyorum. Ki ben kendi kullandığım tur bisikletinde de bayağı silik lastikler kullanıyorum yani. Yol bisikletine, lastiğine yakın bir lastik kullanıyorum. Hoş, çok fazla ağırlık kaldırmıyor ama yine de iyi. Her neyse. Şimdi hızınızın arttığından bahsetmiştik zaten. Sonrasında tabii kilo da azalıyor. Yol bisikletlerinin kilosu gerçekten çok hafif. Çünkü setlerinin de ağırlıkları çok hafif. Böyle olunca doğal olarak siz kilodan da feragat ediyorsunuz. Üstünüze de bir şey alamıyorsunuz doğru düzgün. Hani arkaya bir çanta takayım da işte şöyle gideyim gibi bir durum da yok. Böyle olunca kilodan da feragat ediyorsunuz. Ve bu da tabii uzun mesafeler yapmanıza, daha hızlı gitmenize de imkan sağlıyor. Giyim kuşam da bir nebze olsun ona göre daha aerodinamik. Yani çünkü bir seleye oturuyorsunuz, sele demeye bir inşaat ister yani. Bildiğiniz tahta parçası gibi bir şey oturuyorsunuz yani. Hatta tahta olsa yine iyi. hiç yumuşak değil. Bir petli tight giymeniz lazım. Petli tight'in kendi sorunları var ki biraz sonra bahsedeceğim. İşte bu nasıl yapılabilir diye. Yani ilginç şeyler var ama tabii yol bisikletine geçtiğiniz zaman bayağı bir konu değişiyor. Şimdi yol bisikletine geçmek için bana kalırsa iki tane yöntem var. Birincisi direkt gidip bir bayiden hazır markalı bir ürün alınabilir. Bütçenize göre değişir bu arada. Kalitesi değişir. Her şeyi değişir. Fakat yol bisikletleri ucuz oyuncaklar değiller. O yüzden de farklı yöntemler de izlenebilir. Yani direkt gidip bir seferde en iyisini almak yerine hem kendi gelişiminizi gözlemleyip hem de yapabilirliğiniz de tabii doğru orantılı bu. Hem de kendi zevkinize göre daha sonrasında bu update'leri arttırabilirsiniz. İlkini direkt gidip bisiklet almak dedik. İkincisi de iyi bir kadro alıp, yani gerek açısıyla, gerek sizin oturuş pozisyonunuzla, yol pozisyonunuzla, boyunuzla doğru orantılı olan, ki bu yol bisikletinde çok önemli. Çünkü kendinize büyük kadro alırsanız öne çok fazla eğilmek zorunda kalırsınız. Ve bu ileride oluşacak bel ağrılarını daha da katlanılmaz hale getirir. Ya da omuz ağrılarını, ya da sırt ağrılarını diyeyim artık. Ki nefes alma kaliteniz de değişir. Küçük bir kadro alırsanız bu sefer ona sığamayacaksınız. Dizleriniz çarpacak gidona. Ki biliyorsunuz artık gidon da değişiyor yol bisikletine geçtiğiniz zaman. Yani değişik. Şimdi ikinci yöntemi biraz daha açmak istiyorum. İkinci yöntemde gidip güzel bir kadro alırsınız. Ve daha sonrasında başlangıç setleriyle başlayıp sonra o setleri alataka kendi istediğiniz uygun bisiklet formuna getirirsiniz. Bu benim daha çok tercih ettiğim bir yöntem. Çünkü birbirleriyle uyumlu olan setler var ve bu setlerin parçaları var. Bunları belki bazı yerlerde ucuza da bulabiliyorsunuz. Hemen bulduğunuz gibi değiştiriyorsunuz. Bu çok akıllıca bir yöntem. Ve iyi yol kadroları alınabiliyor. İkinci el olarak bulunabiliyor. Çok ciddi mesela el yapımı, kanında eller falan bulabiliyorsunuz. Yani S-Works'lere falan girmiyorum tabii yani. Onları hani kim bulmuş da bizim ülkemize geliyor diyeyim de. Hani Avrupa'ya falan gittiğinizde karşınıza çıkabiliyor yani. Şimdi biraz kadro tiplerinden bahsedeyim. Yol bisikleti kadroları tur bisikletinden biraz farklı. Fakat dağ bisikleti kadrolarına benziyor. Gerçi titanyum dağ bisikleti kadrosu var mı onu bilmiyorum. Kesin vardır. Çünkü dayanıklı yani titanyum. Şimdi yol bisikleti kadroları alüminyum, karbon ve çelik. Bildiğimiz çelik bisikletten bahsediyorum yani. Ve titanyum olmak üzere dörde ayrılıyor. Bu çeliği de bu arada kromoli çeliği. Yani yine çok ince, çok sağlam ve hafif bir çelik bu arada. Çünkü öyle eski yol bisikletleri gelmesin aklınıza yani çelik kadro deyince nasıl yani falan diye. Alüminyum kadrolar da keza yine hafifletilmiş, çok güzel. İşte 70-71, 60-65 falan alüminyum tipleri var. O aralıkta çok profesyonel, iyi işlenmiş alüminyumlar oluyor. Karbon konusu bambaşka bir konu. Karbon teknolojisi her ülkede çok farklı ilerlemiş durumda. Mesela replikalar görüyoruz Çin'den. Genelde alınabiliyor. Mesela scat foiller falan alınıyor yani replika olarak. Fakat yani işte Çin karbonu, içinde ne kadar çok karbon, hamurunun yoğunluğu nedir onu bilmiyoruz. Yani genelde de parçalandığını biliyoruz ve parçalandığında çok ciddi jilet gibi keskin bir şey oluyor ve çok ciddi yaralanmalara neden olabiliyor. Ama sonuçta belirli bir süre kullanacağım derseniz bilmiyorum, alınır mı alınmaz mı, ben bu konuda bir tavsiye vermek istemem açıkçası. Ama karbon bisiklet alacağım diye kafasına koymuş insanın gerçekten cebinden çok para çıkacağı belli. Çünkü öyle eli yüzü düzgün iyi bir karbon kadro alayım dediğinizde konu değişiyor yani. Titanyum meselesinde de titanyum çubuklar var. Titanyum çubuklardan çok güzel bisikletler yapılabiliyor. Hatta İstanbul'da da Soul Riders var. O da çok güzel bisikletler yapıyor. Yine Brelis var bu arada. Brelis de sanırım çelik tüplerden yapıyorlar onlar da bisikletlerini. Çok güzel kadroları var. Bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi kadro konusunda mesela alüminyum kadro bir bisikletle başlayacaksanız eğer, ki ben tavsiye ederim yani, hani en azından acımazsınız düşmelerde, kalkmalarda falan. Çünkü karbon kadrolar dikey olarak sizin onu uyguladığınız baskılara çok dayanıklı, çok sağlam ama yatay olarak mesela taşımaya çok uygun değil. Yani iyi bir yol bisikleti çantanız yoksa karbon kadronuzun kırılacağına ben garanti veririm yani. Ya da uçakla falan bir yere götürmek konusunda baya baya ciddi, hani hop oturup hop kalkarsınız diyelim. Sonra kadro meselesini kafamızda biraz oturttuysak eğer, şimdi yol bisikleti setleri aynı tur ve dağ bisikleti setleri gibi yine çeşitli. Bunda Shimano, SRAM, Campagnolo setleri var. Ve mesela İtalyan yol bisikleti alırsanız eğer, Conlago'nuz varsa mesela güzel bir Campagnolo setle, böyle full İtalyan. Sele İtalya'dan da güzel bir seleyle falan harika bir İtalyan oluşumu yapılabilir mesela, böyle hayalleri süsleyen. Ama tabii bu da yine kişiye kalmış. Bir kişinin parasına kalmış olan bir şey. Ama sınır yok yani, limit yok. Bu setlerde de şöyle oluyor. Şimdi günümüz yol bisikletlerinde yeni bir şey denediler. Tek ayna kol yaprağını. Biliyorsunuz dağ bisikletinde var. Hatta bazı tur bisikletlerinde de görüyorum, şaşırıyorum yani. Ama tek ayna kol yaprağı yol bisikletine oldu mu? Yani Pro Tour'da denediler. Ama falan. Bilmiyorum yani. Kendim sürmediğim için de çok net bir şey diyemem. Ama en azından ruble yapraklarının büyüdüğünü söyleyebilirim. Şimdi 36'lı 40'lı rubleler var artık biliyorsunuz ki daha da fazlası var dağ bisikletinde. Ve bunun yol bisikletine de uyumlanmış halleri de var artık. Ve siz bunları takıp rahat rahat gidebiliyorsunuz. Ayna kolda da genelde 39-53 ki profesyonel sporcular da genelde bunları kullanıyorlar. Özellikle düz etaplarda. Ama diğer türlü bizim gibi amatör sporcular özellikle yol bisikleti kullanacaklarsa eğer 34-50, 34-52, 36-50 gibi, küçük dişlisi 34-36, büyük dişlisi 50-52 gibi setleri kullanabilirler. Ve bunda da ilk başlangıçta ayna kol konusunda seçim yaparken çok ciddi paralar vermek istemiyorsanız, mesela yani 105 sete tabi gelen herhangi bir seti alabilirsiniz. Ayna kolunu alabilirsiniz. Güzel. Yani öyle illa Ultegra olacak ya da Duraiz olacak diye bir şey yok. Çünkü her işin bence başlangıcı var yani. Ve başlangıcı yaparken de yavaş yavaş yapmak daha mantıklı. Hemen bir şey alıp en iyisiyle yapmak bence bisiklet konusunda biraz doğru bir seçim olmayabiliyor. Setlerin hafifliğinden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi burada dağ bisikletinde de tabii yine hafiflik önemli ama yol bisikletindeki gerçekten takıntı haline geliyor yani. Böyle gramlar konuşuluyor falan. Ve üreticiler de bu konuda çok hassaslar. Zaten Shimano'nun ürettiği en giriş seviyesi setle en iyi set arasındaki fark 1 kilograma varmıyor artık. O derece artık birbirine yaklaşmış durumda. Aynı şey SRAM ve Campagnolo için de geçerli. O yüzden kilo meselesine acayip takılmış durumda yol bisikleti grup setlerinde. Ve çok güzel setler var. Tavsiye ederim, bu yine sizin kendi kitlenize, boyutunuza, kendi yaptığınız yola oranla ya da çıktığınız yokuşa oranla değişir. Bu arada hemen konusu açılmışken, yol bisikletiyle yokuş çıkmak gerçekten çok eğlencelidir. Çok da kolaydır. Ve çoğu yokuşu tur bisikletinden ya da dağ bisikletinden daha kolay, pardon, daha hızlı bir şekilde tüketirsiniz. Çünkü yokuş çıkma hızınız normal bisiklete göre fazladır. Böyle olunca da bayağı değişik oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Sonrasında vites oranlarından da bahsettim. Arkada genelde, önden bahsettim ama arkadan bahsetmedim. Arkada da şöyle oluyor. 11'li ve 12'li küçük. Yani küçük dediğim en büyük aslında. Vitesteki en büyük dişlimiz arkada. 11 ya da 12'li oluyor. Şeyde de 25'ten başlıyor diye biliyorum genel olarak. Setlere göre şimdi düşüneyim tekrar. Bu arada önümde yazılı bir metin yok. Şu an hem araç kullanıp hem yola bakıp hem de bildiğim konuları kendi deneyimlerimle anlatmaya çalışıyorum. sanırım 11-25 vardı en büyük bildiğim. 11-25'ten başlıyor. 28'ler, 30'lar, 34'ler. Artık 36'lar falan var yani. Bayağı ruble seçebiliyorsunuz. Şimdi biraz size yol bisikletini sürmek konusuna gelmek gerekiyor bence. Çünkü yol bisikletini sürme konusu biraz daha farklı. Şimdi bir kere oturuş pozisyonu olarak öne doğru eğilmiş ve çok rahatsız bir pozisyonda oturuyorsunuz. Ve bu rahatsızlık aslında, şimdi nereden başlasak, yani çoğu insanın hoşuna gitmeyebilir. Ayrıca oturduğunuz sele dediğim gibi sele değil. Ve frenler de artık değiştiği için ön gidonunuz, fren yapısı da değişti. Normal fren kullanmıyorsunuz. Daha fazla elinizle uzanıp sıkabileceğiniz bir fren grubu kullanıyorsunuz. E bu da tabii doğal olarak yine sizin her türlü konforunuzu değiştiriyor. Şimdi böyle olunca kıyafetiniz de değişti tabii doğal olarak. Şimdi böyle olunca rahatsız bir ortamdasınız. Ki yol bisikletleri bu arada yolda en ufak taş olsun tüm vücudunuzu aktarır. Çünkü asıl yol bisikletinde önem sizin ürettiğiniz wattı, yani gücü yola aktarabilmek. Ve bu yüzden de yol bisikletleri çok sert yapıdadır. Esner, evet. Mesela karbon kadralar müthiş esner. Herkesten karbon kadra istemez. Hayır, esner. Ama sizin gücünüze göre esner. Mesela alüminyum kadrolar da esner. Ama sizin uyguladığınız güce göre, gücü orantılı esner. Bazı YouTube videoları var yani, profesyonel sprinterler bir sprint atıyor. Yani hiç esnemez denilen karbon kadrolar böyle dans ediyormuş gibi görünüyor. YouTube'dan bakın, izleyin, çok garip. Hep söyleniyordu yani. Şimdi popo rahatlığı tabii ki çok önemli. Özellikle tur bisikletinde falan böyle geniş geniş seleler, işte Brooks'lar falan kullanılabiliyor. Ki Brooks'un yol bisikleti selesi de var bu arada. Ama yol bisikletindeki sele grupları daha farklı ayrılıyor. Çünkü bunu Pedli Tight üzerinden değerlendiriyorsunuz. Yani bir ekipmanınız daha var sizin popo konforunuzu arttıran. O da Pedli Tight'ın pedleri. Hatta bu konuda da yine Avrupa'da çok ilginç üreticiler var. Ped üreticileri. Şöyle şeyler biliyorum mesela. Kimi pro yarışçılar farklı markalarla çalışmak zorunda kalıyorlar. Sponsorluklarından dolayı. Ve el altından gizli gizli alıştıkları, sevdikleri Pedli Tight pedine ulaşmaya çalışıyorlarmış mesela. Böyle böyle haberler var. Bayağı fabrikadan birilerini bulup falan onlara böyle para verip işte oradan bir iki takım alıp kendi giysilerini gizlice diktirip işte, ama yine söylediğinde işte ben bilmem ne markanın Pedli Tight'ını kullanıyorum diyor, ama oysa ki başka bir marka kullanıyor. Çünkü onu seviyor, ona alışmış. Onu biliyor, diğeri daha sert geliyor gibi. Çok farklı şeyler var. Bir de yol bisikleti sürerken sizin oturuş pozisyonunuz, az önce de bahsettiğim gibi bayağı farklı yani, öne doğru eğilerek sürüyorsunuz. Fakat bacak uzunluğunuz doğru orantılı bir şekilde sizin gücünüzü etkiliyor. Ve buna dair de bike fit denilen bir kavram var. Bu kavramda da siz oturuşunuzu ister istemez de olsa düzeltmek zorundasınız. Çünkü hem rüzgara karşı direnci azaltmak zorundasınız, hem de yani vücudunuzun ürettiği gücü en iyi şekilde aktarmak zorundasınız. Mesela bacaklarınızı sağa sola doğru savurarak asla yol bisikleti süremezsiniz. Yani sürersiniz tabii de, yani verimli bir şekilde süremezsiniz. Bu yüzden bike fit denilen bir kavram var. Bu da bisiklet üzerine en verimli şekilde vücudunuzu konumlandırma diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Bunun yapıldığı, ölçüldüğü tesisler var. Özellikle Avrupa'da. Türkiye'de var mı bilmiyorum da kesin vardır bu arada. Kesin kimi bazı şeyler yapıyordur. Ayrıca yine takip ederseniz çeşitli ruler üzerinde, yani roller üzerinde ya da training bisikletleri üzerine çalışabileceğiniz çeşitli konular var, ama bilmiyorum, bu biraz daha ilerisi için. Yani amatör olarak yol bisikleti sürüyorsanız kendiniz sadece sürerken bacaklarınızın konumuna, işte gidon tutuşunuza, omuzlarınızın hangi pozisyonda olduğuna, başınızın duruşuna falan dikkat edebilirsiniz. Daha fazla bir şey diyemeyeceğim herhalde bu konuda. Ya Pedli Tight'tan yola çıkarak bike fit, yani çünkü oturduğunuz pozisyon o kadar farklı bir şey ki ve çok önemli. Yani bike fit konusuna gelirsek çok çok farklı bir yere geliyor. O yüzden daha fazla devam ediyorum. Sonrasında şimdi tabii yol bisikletinin hızlı gitmesindeki birkaç önemli detaydan bir tanesi de lastik genişliği. Lastik genişliği, yani yere dokunan lastik genişliği çok ince. Ve siz bu incelikle beraber çok güzel bir akış elde ediyorsunuz. Tabii jant setleri de keza çok hafif. Yani şu an bugün ortalama bir bisiklet sürücüsü 1.7 kilo. Ön arka bu arada. Ve arkada göbekler de dahil. 1.7 kilo, 1.8 kilo civarında jantlar alabiliyor. Fiyatları da yine, yani bir dönem uygundu tabii, son güncel hallerine bakmadım ama tavsiye ederim. Alüminyum bile olsalar jantlar, ki onlarda da alüminyum, karbon jantlar var. Alüminyum bile olsalar yine bayağı hafifletilmiş jant grupları var. Tabii yüke çok gelmiyor bu arada. Yani aşırı derecede yüke gelmiyor ama güç, siz uyguladığınız zaman gücü aktarma konusunda gerçekten çok verimliler. Şimdi şeyi görüyorum mesela, bikepacking yapıyor insanlar ama mesela bikepacking'deki asıl amaç az eşyayla ve hani biraz daha teknolojik eşyalarla yola çıkmak. Siz normal tur bisikletindeki gibi her şeyinizi alıp yola çıkarsanız eğer, o bisikletinizde zaten jantları ve tekerleri dayanmayıp yolda kalacağınızı çok göreceksiniz yani. Çünkü taşımıyorlar, olmuyor yani. Ona göre ekipmanlar alıyorsunuz, ona göre daha farklı bir yol izliyorsunuz diyeyim. Şimdi lastik boyutlarından biraz bahsedeceğim. Genelde 700 çapında, ki bu 28 janta, yani 28 janta 700 çapında. Tam olarak genişliğini inç olarak mı söylesem ya da santim olarak mı söylesem diye şaşırıyorum ama bayağı ince lastikler kullanılıyor. Mesela 18C'ler. Ya da bayağı ince lastikler kullanılıyor deyip geçeyim. Siz merak ettiğinizde internetten bakabilirsiniz. Ama şimdi yeni gördüğüm şöyle bir şey var. Profesyonel yarışlarda da görüyorum. Biraz daha lastik genişliği arttı. Çünkü anladılar ki son yapılan testlerde aslında o kadar da ince lastik çok fazla pozitif kazanım vermiyormuş. Ve biraz daha kalınlaştırdılar. O yüzden şimdi mesela yol bisikletlerine baktığınız zaman 25'ler falan görebiliyorsunuz bazen. Çok ilginç. Deyim, geçeyim. Sonrasında mesela diyelim ki yol bisikletiyle tura çıktınız ve yol bisikleti lastiğiniz patladı. Tabii bir iç lastiği var bir de bunun ama iç lastikleri genelde bu arada yama tutmaz. O yüzden yanınızda yedek lastik taşımak zorunda kalırsınız. Kıyafetinizin cebinde bir tane yedek lastiğiniz, hatta iki tane, ben hep iki tane alırım. İki tane yedek lastik taşırsınız, direkt içindekini sıyırır atıp yenisini takıp yola devam ediyorsunuz. Biraz böyle bir durum var, ilginç. Çünkü yama tutmuyor. Çok ince lastikler oluyor ve hamurları da farklı iç lastikler özellikle. Pek yamalanmıyor. Yamalayan var, yok değil. Ama genelde yamalanmıyor yani. Ayrıca bir de şöyle bir şey var. Zaten yamanın, hani evet yamalayabilirsiniz ama bir de yamanın tutma meselesi var. Çünkü bisiklet lastikleri, yol bisikleti lastikleri aşırı basınçla çalışıyor. Dediğim gibi kadro çok sert, her şey sert yani bisiklette ve sizin gücünüzü aktarmak için aşırı derecede sert de lastikler oluyor. Ve bu lastikleri de 100 PSI'ye kadar şişiriyorsunuz. 100'ler, 120'ler falan. Bu derece aşırı sert lastiklerle sürdüğünüz için genelde yama yaptığınız zaman atıyor yamalar. Sonrasında jant ağırlıklarından bahsettim. Ha, kilitli pedal meselesi var. Kilitli pedal yine MTB'de ya da tur bisikletindekinden farklı. Hatta ayakkabıları bile farklı. Daha böyle aerodinamik, daha böyle jigs ayakkabıları var yol bisikletinin. Ve kalleri de bu arada daha farklı yol bisikletinin. Sizin ayağınızın sarışı çok farklı. Tamamen yani nasıl diyeyim, vakumluyormuş gibi ayağınızı sarıyor ki çok yüksek wattlar ürettiğiniz zaman ayağınızda kalsın diye. Bu arada tabanları inanılmaz sert. Bayağı yani tırmanış ayakkabısı gibi çok sert yani tabanları. Hatta o yüzden yol bisikleti ayakkabısıyla normal yürümek isterseniz yürüyemiyorsunuz daha çok. Sadece böyle paytak paytak ilerleyebiliyorsunuz diyeyim. Kalleri farklı demiştim. Yine çok fazla watt ürettiğiniz için buna dayanacak farklı bir kal sistemi var. MTB'deki gibi değil. Şeydeki gibi, yol bisikletindeki gibi de değil zaten. Yol bisikletindeki kilitli pedalla tura çıkan yani var da yine de normal bir platformla kullanıyorlar. Hem kilitli hem platform gibi pedal seçenekleri var. Ama yol bisikletinin bir gün dikkat ederseniz eğer kilitli pedalın da bayağı farklı olduğunu görürsünüz. Ayrıca bir de şundan da bahsetmek lazım. Şimdi normal bisiklet pompaları çok fazla basınca çıkamayabiliyor. Çıkamadığı için de doğal olarak tabii şey yapamaz. Yani yol bisikletinde kullanmak istediğinizde lastiği şişiremeyebiliyor. O yüzden yol bisikletine geçtiğinizde pompanızı da değiştirmeniz gerekiyor. Daha iyi bir pompa almak zorundasınız. Şimdi bir de son 3-4 yılın teknolojisi bu. Disk frenli yol bisikletleri üretilmeye başlandı. Bunları da bayağı bir takip ettik aslında. Çünkü ilk önce işte yaptılar frenlemesinin çok farklı olduğundan bahsedildi. Çünkü yol bisikleti üretildiğinden beri neredeyse aynı fren sistemini kullanıyor. V fren sistemini kullanıyor. Ve V frenlerden de herkes çok memnun aslında, mutlu yani. Yani kötü değil ama tabii yeni bir satış stratejisi olarak da kullanılıyor yani. V fren, şimdi disk frenli bisikletler geldi. Yol bisikletleri var. Satılıyor da. Lastik değiştirmenin, profesyonellerin kullandığında lastik değiştirmenin biraz daha zor olduğu konuşuluyordu. Ve işte ayar olsun, bir şey olsun. Hatta ona dair böyle el matkabına benzer bir alet geliştirdiler falan. Ama normal biz kullanıcılar için öyle çok fark edeceğini düşünmüyorum yani. Çünkü zaten MTB'de birçoğumuz disk frenli MTB kullanıyoruz. Yol bisikletinden fark etmez. Sadece fiyatı fark edecektir diye düşünüyorum. Bir de kötü havalarda tabii fren performansında daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi burada kötü havadan kastım sadece yağmur ya da farklı bir şey değil. Aynı zamanda rüzgarda falan da, ki yol bisikleti rüzgardan da çok etkilenir. Baya çünkü oturduğunuz pozisyon çok aerodinamik bir pozisyon olduğu için havaya dair her şeyden etkilenebiliyorsunuz. Evet, bu konuda böyle. Sonrasında başka bahsetmek istediğim bir şey var mı yol bisikletine dair? Kendim düşüneyim. Şimdi eğer ki yol bisikleti almak isterseniz ve denemek isterseniz ya da yol bisikletine geçmek isterseniz ilk fark edeceğiniz şey yokuş çıkarken özellikle, yani dengeli bir ruble ve aynı kol oranı varsa fark edeceksiniz ki yokuş çıkmak çok ilginç bir hale gelecek. Ve eğer kilo boy oranınız da yerindeyse, mesela ayakta kullandığınızda özellikle çok farklı bir bisiklet kullandığınızı hissedeceksiniz. Ben mesela yol bisikletini şehir içinde kullanıyorum. Çok da memnunum, çok da mutluyum. Çünkü şehir içinde kullanmamın birinci sebebi gidon genişliği. Benim kullandığım 40 santim gibi bir şey. Normal MTB'de kullanılanlar 50'lerde 60'larda falan oluyor ve gidon genişliğiniz doğal olarak azalıyor. Ve bu gidon genişliğiniz azaldığı için de normal trafik içinde ya da kaldırımda ya da şehir içinde kapladığınız alan azalıyor. Hem araçların arasından geçerken hem insanların arasından geçerken daha rahat geçiyorsunuz. Ayrıca çok seri bir şekilde hızlanabiliyorsunuz yol bisikletiyle. Ve bu da size trafik ışıklarından falan kalkarken, yani araçlara beraber takılıp gitme gibi bir imkan sunuyor. Araçlarla beraber yine şehir içinde aktığınız 30'lu 40'lı kilometrelerde rahat rahat hareket edebiliyorsunuz. Hele bir de önünüzdeki aracın aerodinaminden yararlanabiliyorsanız eğer, gerçekten çok ilginç akabiliyorsunuz yani. Ben genelde yol bisikletini şehirde de kullanıyorum. Kendim ona dair bir pedalım var. Yani sürüyorum yani. Sürmüyor değilim. Tabii biraz oturup kalkması acı veriyor. Uzun mesafeler sürdüğümde normal, özellikle altında kot pantolon ya da normal pantolon varsa, biraz popo acısıyla yüzleşmek gerekebiliyor. Çünkü pedal tight olmadan gerçekten sıkıntı yani. Şehir içinde de dediğim gibi kullanılabilir. Tercih eden var, ben ediyorum mesela. Bir de hep görmüşsünüzdür. Amerika'da falan genelde kuryeciler var, bisiklet kuryecileri. Onlar fix'i kullanırlar. İlginçtir. Ve fix, kullandıkları fix'inin gidonu normal düz gidonudur ama çok dardır. Tam bir aslında yol bisikletinden bozma bir... Ki kadroları da yol bisikleti kadrosudur bu arada kullandıkları. Yani tabii tur bisikleti kadrosu, sörlü falan kullananı da gördüm ama genel fix'lerde yol bisikleti kadrosu kullanılır. Yani çok da güzel oluyor bu arada yani. Fikse'ye dair de bir bölüm yapmak istiyorum. Hani nereden çıkmış, nasıl çıkmış. Ona dair de konuşmak istiyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde araştırıp konuşuruz. Bu programlık aktaracaklarım bu kadar. Size yoldan seslendim. Bugün tüm gün araç sürüyorum. Maalesef. O yüzden siz de bana eşlik etmiş oldunuz. Gerçekten de iyi oldu. Background'daki sesler için şimdiden özür dilerim. Biraz kurguda temizleyebilirsem temizleyeceğim ama temizleyemezsem de artık beni böyle mazur görün. Bir dahaki programlarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.